Erkam TV, Erkam Radyo ortak yayını olan Bakış Açısına hoş geldiniz. Elbette Sait Ercan'la beraberiz. Kıymetli izleyenler, geçtiğimiz hafta Sait Ercan'la Filistin'i, Gazze'yi, direnişi konuştuğumuz bir yayın yapmıştık. İkinci hafta yine beraberiz. Hoş geldin.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Herkese selamlar gönderiyorum.
Allah razı olsun. Kardeşim, dostum Sait Ercan'la ikinci yayında beraberiz ve birazcık kitapları konuşacağız kıymetli izleyenler. Birazcık da televizyondaki bazı bizi geliştirmeyen, yetiştirmeyen yayınları konuşacağız. Yine kaliteli bir yayınla beraberiz.
Geliştirmekten vazgeçti, geri götürmeseler.
Evet, aynen öyle. Doğanın Şifa Gücü yeni eseri Sait Ercan kardeşimin. Evet, buradan gözüküyor yanılmıyorsam arkadaşlar. Evet. Sait, ne diyorsun Doğanın Şifa Gücü? Neden bu kitap? Şimdi nasıl gerçekleşti?
Bakara Suresi 205. ayette onlar iş başına geldikleri zaman ekini ve nesli bozarlar diyor. Biz nesil konusunda çalışmalar zaten yapıyorduk. Ama gördük ki neslin bozulmasında yediği gıda da var. O zaman dedik o tarafta da çalışma yapmamız lazım. Ekin kısmını dedik unuttuk biz. Bu sefer nesil kısmında elif nesli çalışmamız devam ediyor. Ekin kısmında da doğanın şifa gücüyle beraber ekin nasıl bozuldu, un nasıl bozuldu, şu an içtiğimiz sular ölü su mu, canlı su mu? Ölü su ne demek, canlı su ne demek? Un neden bozuldu, un neden üç parçaya ayrıldı? Bizim şu an kullandığımız beyaz un nasıl bir un? Tuzu nasıl bozdular? Düşünün ki bizim gerçek tuzumuzda, o Anadolu tuzunda vücudumuza lazım olan 92 mineralin 84'ü var hayat tuzunda. Peki şu an bizim kullandığımız tuzda ne kadar var? Her yerde kolayca bulduğumuz 2.
Bu ciddi bir düşüş.
Kesinlikle. Yani birçok hastalığı biz tuz alamadığımız için zaten oluyoruz. Bugün özellikle Uzak Doğu'da siz hastaneye gittiğinizde sizi yarım saat bir tuz odasına tutarlar. Sonra kendinize gelmezseniz hastaneye içeri alırlar. Gelirseniz taburcuları gönderirler. Onun için biz tuzla, suyla ki en çok ihtiyacımız ve ne tuz, su bir de oksijen, değil mi? Aldığımız nefes. Üçü de bozulmuş. Şehirde İstanbul şu anda dünyada 14. sırada kirli hava. Metropoller ve kirli havada. Bu havada geç kalkmak zorunda kalıyoruz çünkü oksijeni alamıyoruz. Çünkü ama git Anadolu'ya, değil mi?
Köyüne git. Ya da bir tatil beldesine git.
Köyüne git, hemen birden kalkıyorsun, evet. Değil mi? Diyorsun ki bir
saate
dakika.
Saate gerek yok.
Şimdi ne yapacağım? Bir erkenden kalktım diyorsun. Vücut sirkadiyen döndüsü rayına giriyor. Yani saat bile kurmana gerek yok. O zaman biz doğanın şifa gücüyle aslında doğadaki şifayı, Rabbimizin verdiği şifayı tekrar nasıl bulabiliriz? Nebevi tıbbı anlattık burada, İbn-i Sina tıbbını attık, Lokman Hekim tıbbını anlattık. Ki bunlarla beraber ve işte doğadaki bulduğumuz o şeylerin bize faydası neydi? Yani doğadaki bizim o gördüğümüz, atıyorum kantaron çiçeğini bize ilaç yapıp sattılar. De var orada, biz yapabiliriz onu. Yani evde herkes sarı kantaron yağı yapabilir. Ve gerçekten yaralara çok faydalı. Mide yarasını bile kapatıyor. Hadi onun yerine sen bir sürü mide hapı kullan. Mideye yüklen. Sonra karaciğere yüklen. Al sana hastalıklara davetiye. Onun için mecburen biz oraya da girmek zorunda kaldık.
Nasıl dönüşler? Satışlar,
çok güzel.
Dönüşler,
şu anda
nasıl?
Çok güzel. Avrupa'da da doğanın şifa gücünden etkilenerek Avrupa'nın en büyük doğal ürün mağazası Hollanda'da kuruldu. Bizim yayın evimizin, Adem ve Ahmet arkadaşlarımızın da öncülüğünde. Şu anda 225 kalem ürünle Avrupa'ya da artık doğal ürünler arkadaşlarımız gönderiyorlar. Seytin, bizim markamız orada, seytin.com markamız. Yani aslında bu projede öyle kitap yaptık kaldı değil. Siz o projenin arkasını besliyorsanız anlamlı hale geliyor. Şimdi Almanya'da bir imza etkinliğinde bir ablamız geldi. Hocam dedi, tamam çok güzel kitap yazmışsın da biz Avrupa dedi. Bu dediklerinizi nereden dedim, artık bulabilirsiniz. Bak böyle bir site var. Girin buraya. Ve istediğiniz ürünü alın. Şimdi çok şükür artık imkanlarımız var. Hamdolsun kitabını yazabiliyoruz. İşte ürünlerini çıkartabiliyoruz. Nesil hakkında konuşabiliyoruz. Fakat konformizm hastalığı ve sekülerizmle beraber insanlar doğru o kadar manipüle edildi ki artık Google'a yazdığınız zaman karşına her şey çıkıyor. Yapay zeka yazdığı her şey çıkıyor. Bu sefer hangisi doğru? Kim doğru söylüyor, değil mi? Kafa o kadar çok karışıyor ki. Şu an mesela hastaneye gittiğin zaman millet doktorlara hastalık öğretiyor. Hocam bana şunu da yaz. Hocam bana, doktor artık sadece yazan birine döndü. Kendi hastalığını bile gitmeden teşhis eden İnternet böyle bir şey. Ama orada bir yanlış teşhis, bir moral motivasyon bozukluğu değil mi?
Sarı serum.
Evet. Tabii.
Kaç tane insanımız vefat etti.
Tabii şimdi orada tabii bir sürü hukuki şey var. Mesela Rothschild ailesi petrolün bulunmasıyla beraber bu kimya sanayi nasıl manipüle etti? İlaçları nasıl manipüle etti? Normalde bizim çok basit işlerimizi bile hemen doktora koşar olduk değil mi? Yani ne bileyim en ufak bir ateşte bile.
Pandemiden sonra bilhassa.
Pandemide güven iyice sarsıldı.
Evet.
İnsanlar ne yapacak? İşte tam bu ortamda, bu sisli ortamda Doğanın Şifa Gücü kitabı geldi ve şu anda da çok şükür iyi bir etki alıyoruz. Yani dönüşler de güzel gidiyor.
Bunu yazarken kendinle, kendi vücudunla, gıdanla ilgili ne kadar doğru, ne kadar yanlış olduğunu da gördün.
Şimdi şöyle, aslında bu kitap yazarken değil de benim zaten bu uzun bir sağlık yolculuğum vardı. Yani ben 17 yıl önce şeker kullanmayı bıraktım. Ki ailemde ilkim yani o konuda şeker kullan. Hatta birkaç sene önce babam da şekeri bırakmış. Ben de şaşırdım. Yani babam şeker içmiyor. Normalde 3 tane atardı falan. Anadolu'da öyleydi yani. Ki onlar eritirdi. Benim dedem falan mesela şuna 4-5 şeker atardı. Kız kardeşim dedi ki baba nasıl bıraktın dedi. Dedi oğlum bırak dedi ya dedi. O kadar mutlu oldum ki yani insanın kendi birebir yakınlarında o etkiyi görmesi ve babam bırakmış benim haberim bile yok. Hani benim bu konuda mücadelemi görmüş ve kendisi bırakmış. Çok mutlu olmuştum. Şimdi şekeri bırakmıştım zaten. Ben hamur işlerine de 2 kilo da verdim. Ben bundan birkaç 5-6 sene önce 94 kiloydum. Şu anda 82 kiloyum. Ve hedefim inşallah 75'lere kadar götürmek vücudu. Zaten peyderpey işte yüzmeye başladım biraz böyle.
Hatta, sporla da zaten meşguliyetim
ya, var. Keşke sporla çok yok. Aslında spor demeyelim, o da yanlış bir şey.
Aslında aktivite bir başlangıç var da ama şey değil tabii.
Sporcular çok kınıyor.
Çok yoğun değil.
Aktivite yapmak lazım ama biz mecburen sen ben yerimizde mecburen duramıyoruz.
Hareket halinde.
Etkinlikler şunlar bunlar. Ben mesela hani söyleme sahip bir konferanstan inince ter su içerisinde iniyorum. Yani çünkü genelde oturarak anlatmam, ayakta anlatırım, işime bakarım hani. Aktivite çok yürümeyi severim. Yürüyüşleri çok
sahnede hakikaten. Durmuyorsun, halkın tabii. İçine iniyorsun. Ben de öyle yapıyorum.
Kesinlikle. O yüzden yaşantımız böyle. Geçen gün mesela şimdi Sakarya'da bir böyle bahçemiz var. Tırpan kullandım. Bak hemen vücut şey tepki verdi. Parmakta yer oluştu.
Sabahleyin gördüm de sormayı unuttum. Evet, araya başka konular dolayı, girdi. Ama farkında olmadın zannedersem
hiç
olmadım, yaparken.
Hiç olmadım. Bir de daha önceki haftada da şöyle bir masadan yarısı kadar bir kuyu açtım. Oraya bir armut fidanı diktim. Ya 2 gün kendime gelemedim. Hamlamışım. Bir yandan da hoşuma gidiyor biliyor musun? O vücudu yormak, vücudu açmak hoşuma gidiyor.
Aslında toprakta meşguliyet önemli.
Kesinlikle önemli. Yani o kazma, kullanma.
Oraya gidince o zaman vücuttaki tüm enerjiyi toprağa
tabii,
veriyorsun.
Tabii kesinlikle. Keşke herkesin imkanı olsa, bir şekilde toprakla buluşma imkanı olsa. Benim çok hayalim de o yani. Çünkü biz hani zaten topraktan geldik. Toprağa evet. Gideceğiz. Ama biz küçüklüğümüzde ben Yalova'da büyüdüm. Küçüklüğümüzde bizim o toprakla ilişkimiz hep vardı. Zaten çobanlık da yapıyorduk boş zamanlarımızda. Gittikçe şimdi benim elinizi öper Yusuf 3,5 yaşında. Ben istiyorum ki Yusuf da benim o büyüdüğüm şeyde büyüsün. Ortamda büyüsün.
Tabii çocuklar. Maşallah yakışıklı bayağı büyümüş.
Ya evet büyüdü. Şimdi uğraşıyor bir şeylerle falan. Onun da çok hoşuna gidiyor.
Zaten yayın öncesi şey yaptın.
Evet.
Fotoğrafları gösterdin. Tabii burada toprağı göremiyor ama orada görünce herhalde seni de unutuyordu.
Şimdi bahçede kaplumbağa gördü mesela. Nasıl böyle yerinde duramıyor. Baba diyor ben ilk defa kaplumbağa gördüm diyor. Bizim bahçeye hep gelebilirsin diyor. İsim verdi ona bir şeyler dedi falan filan. Böyle ya o kadar beni hoşuma gidiyor ki. Ya gerçekten bir sanat ya. Yani ya o çocuğun o doğayı tanıma süreci. Ne bileyim yani hayvanların isimlerini öğrensin, çiçeklerin isimlerini öğrensin değil mi? Doğayla beraber büyüsün. Yağmuru görsün, karı görsün. Şehirdeki çocuk karı gördüğü zaman felaket. Yağmur, trafik, felaket. Ne yapacak? Doğayla ilişkisi olumsuz başlıyor. Oysa bunlar Allah'ın sanatları. Ama kıra gittiği zaman o sanatları birebir görüyor ya. O yağmur sonrası toprak kokusunu hissediyor değil mi? İçine çekiyor.
Müthiş.
O zaman ilişkisi sanatkara karşı daha da artıyor. Yani bu imani de bir mesele aslında. Ya maalesef tabi bunlar çok derin konular. Ayrı belki program yapmak lazım. Avrupa'da apartmanda oturuyorsa bir insan işçidir. Bizde ise apartmanda olunca patrondur. Parası vardır. Hatta şu anda maalesef Bazı kızlarımız köydeki erkeklere seninle evlenirim ama köydeki her şeyi satacaksın, şehirden apartmandan bana bir daire alacaksın diye şart koşuyor. Bana böyle mesajlar geliyor. Hocam diyor, biz köyümüzü bırakmak istemiyoruz ama evlenemiyoruz diyor. Yani bahçeli evi bırak, o hayvan börtü böcek seslerini bırak ve git apartmanda, değil mi? Bir kafesin içerisinde yaşamaya tabii ve çok ciddi paralarla. Ve belki 20 yıllık kredilerle.
E sağlık?
Ya
sağlık da yok. Arkasına sağlık gelmiyor işte.
İşte
bak.
Zaten
saati borç, kuruyorsun, sabah namazına zor kalkıyorsun.
O borçun içerisinde zaten
strese giriyorsun.
Psikolojik sağlığın da alt üst oluyor. Maalesef bu bir döngü. İnsanlar bu döngüden çıkamıyorlar maalesef. O yüzden de şu an kıra geri dönenler daha çok okumuş insanlar.
Aslında eski bir dönüş var. Bilhassa pandemiden
var,
sonra.
Tabii var var. Çok var. Yani artık o çok yansıdı zaten. Yani sonuç itibariyle. Bu sevindirici de bir şey. Uzaktan çalışmayla falan köylerde canlandı artık. Yani
evet, evet.
Gidiyor, köyde,
evet, köyde çalışıyorlar. Yapıyor. Bilhassa yazılımcılar.
İstanbul'un yarısı, ben şöyle diyorum. Avrupa'dan 5 milyon insan İstanbul'a göçüyor. İstanbul'dan 5 milyon insan, belki 10 milyon insan köylere göçüyor. Köylerden de insanlar yaylaya göçüyor. Böyle sıfırdan, denizden rakım yükselmeye doğru bir göçme var. Hakikaten öyle. Ya fıtratan da uygun olan bu. Mesela biz şu anda deniz kenarlarına çok ciddi paralar veriyoruz. Değil mi? Oysa deniz kenarı yazın insan yaşamına uygun değildir.
Bilhassa bu depremlerden tabii, sonra insanlar...
Sonra o klimaların önünde çok ciddi hastalıklar. Değil mi?
Evet.
Yani o yüzden fıtrat neyse onu yapmamız lazım.
Dağlar.
Tabii.
Bence kesinlikle, dağlar. Kesinlikle. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala öyle beyanında bulunuyor.
Kesinlikle tabii.
Şimdi tabii insanlık gitgide farklı hastalıklarla düçar oluyor yani. Bunların en başında da tabii ki Alzheimer var. Odaklanma problemi var. MS çocuğuna var. Bir şey söylüyorsun. 3 defa da ancak duyuyor, duymuyor. Tamam. Bu telefon, tablet, odaklanma problemi. İnsanların bilgiden uzaklaşıp aslında Twitter diyoruz artık ama X'te işte iki satır okuyunca kendini siyasetçi veyahut da futbol yorumcusu zannediyor. O kadın programları aman Allah'ım çok fena bir şey yani. Kendini geliştirmeyi bırak, senin söylediğin gibi yani geriye gitme olmasın. Ne olacak?
Ya tabii biz Türkler sözlü kültürden geldiğimiz için bir kere bu sözlü işleri seviyoruz. Dedikoduyu seviyoruz. Dedikodu programlarını seviyoruz. Bu günlük hayatımıza da yansıyor aslında yani.
Odaklanma problemi
geçen
de artıyor.
Geçen yine bir arkadaşla bir şey konuşuyoruz. Ben bir şey dedim geçtim. Ya o adam öyle miymiş? Ya boşver deme o adam öylesin ya. Ya işimize bakalım. Ya durum bu. Magazinle işimiz yok dedim, tamam mı? Magazinle uğraşıyoruz. Bu programlar da şimdi Cem Yılmaz'dı galiba diyor ya bu sabah programları izleyin. Hani marjinal bizdik diyor ya. Şimdi çok hoşuma gider o. Hakikaten bunlar yok muydu? Vardır. İlla ki var. Sonuçta koskoca Anadolu yatağını, Anadolu deryasını hepsini bir seviye tutamazsın ki. Yani burada aptal insanlar yok mu? Gerizekalı insanlar yok mu? Namussuz insanlar yok mu? Ama sen o denekten alıp Türkiye'nin prime time'ında ekranda gösterirsen herkes böyle zanneder insanlar. Çünkü televizyon gösterge olarak zaten uçları sever. İzlenme uçları sever ve uçları oraya getirir. Oysa bizim Anadolu'muz gerçekten bir irfan merkezidir. Anadolu'muz, bu arada bak ilginç bir şey daha söyleyeyim. Anadolu tarihinde bu namus vardır. Anadolu tarihinde edep vardır. Git Roma'ya, git Grek, Yunan medeniyetine. Atina ve bugünkü Yunanistan sınırında olan medeniyetler hep şeydir, pislik içindedir, pedofili vardır, akraba ilişkileri vardır.
Enses
ilişkiler vardır, çıplaklık vardır.
Ahlaksızlık vardır.
Oradadır. Ama gerçeğe, Truva'ya, Isparta'ya bak. Hep onlar buraya saldırmışlardı. Çünkü bunlar Truva ve Isparta aslında Anadolu topraklarında edebe dikkat eden medeniyetlerdir. Bu yeni bir şey değil yani. Biz o mirası da devraldık. Yani bizim Anadolu'daki devraldığımız miraslarda kadim tarihimizdeki o edep mirası da vardır.
Edep yahu.
Tabii. Kesinlikle öyle. Şimdi edep yahu İngilizce nedir? Human. Yani who'dan gelen. Men insan,
insan,
adam, human, değil mi? Allah ne diyor? Ben ruhumdan üfledim diyor ayet-i kerimede. Bu insanı, bu fıtrata uygun insanı aldık, çöp ettik, robota çevirdik. Ne dedi geçtiğimiz programlarda bir tanesi damat, kayınvalidesiyle kaçıyor ve evleneceği kızı da dövüyorlar söylemesin diye. Kız da belli saf bir kız. Diyor ki ne var ki bunda diyor, ben kayınvalidem de diyor. Evlenmek istiyorum diyor. Ekranda. Ne var ki bunda diyor.
İşte tam bu sırada çok büyük, büyük bir rol alan aslında Büyük Aile platformumuz var. Buradan kıymetli evet, izleyenler. Evet. Yani Büyük Aile platformumuz.
Ve Aile Vakfımız.
Aile Vakfımız. Şu anda çok ciddi anlamda bu konulara eğilmiş durumda. Allah'ım sene olsun. Televizyon konusunda bizim evde de ben de çok nadir. Yani şeyde bellidir yani.
Bizde hiç yok.
Yani
hiç
yoktur. Ama. Ben izlersem hani belgesel izlemeyi çok severim. Çünkü oradan aslında bir şey.
Biraz da yaşlandın artık olacak o bak.
Allah razı olsun. Şimdi tabii bu kadim medeniyetle aslında o sözlü kültürü okuma kültürüyle birleştirsek çok daha iyi olacağına işte, inanıyoruz. Yani Ahmet, bu kitapları boşuna yazmıyoruz.
Ahmet Hocam
yani.
Şimdi sen okuma üzerine ve gerçekten hafıza üzerine, o insanların kendisi geliştirme üzerine çok fazla, kaç oldu sayısı şu anda?
Ya 14.
14 kitap yani çok ciddi bir
yani
sayı.
Yani gelişim üzerine okuyup yazıyoruz. Yazmaya çalışıyoruz.
Senin hayatın bu manada. Ama tabii ki şu var. Sen de iyi bilirsin ki biz okuma deyince kitap okumayı anlamayız Anadolu'da. Bizde birisini davet etmek de okumadır. Bir insanı edebe davet etmek de okumadır. Bir insanı bir mevlüte davet etmek de okumadır. Hayatı okumak da okumadır. İnsanın gözlerine bakınca o gün mutlu mu değil mi onu okumak da okumaktır değil mi? Duruşundan, omuzunun çökmesinden halini okumak da okumadır. Biz şimdi gençleri son dönemde böyle hep kitaplara hayatı okumayı unutturduk. Babasının gözündeki hareketten onun kızgın mı ya da hadi bakalım çayı doldur diyeceğini bile anlamayacak gençler yetişti.
Maalesef.
Okumayı tek bazlı düşünmemeliyiz. Bu okuma okumalardan bir okumadır. Ama biz hayatı, bulutları, meyveye durmuş bir ağacı değil mi? Bir çiçeği okumayı da öğretmeliyiz. Bir güne bakan çiçeğinin güneşe niye döndüğünü de çocuklara öğretmeliyiz. Bir hayvan hastalandığında ne yapılmalı onu da öğretmeliyiz. Kendin hastalandığında ne yapmalısın onu da öğretmeliyiz. Böyle ışık görmüş tavşan gibi kalıyor insanlar bir şey olunca. Ya senin doğada gelişen olaylar karşısında bir şeyin olması lazım. Bir bilgin olması lazım. Bir yönlendirmen olması lazım.
Anne baba çocuklarla çok fazla ilgilenmez duruma geldi büyük şehirlerde. Yani sorduğunda ilgilenmek istiyor ama o fırsatı bulamıyor. Ya bulduğunda hani o pikniğe gidemiyor ama evde bazı aktiviteler yapıyor. Pandemiyle beraber bu akıl zeka dikkat odak oyunlarıyla beraber bir yukarıya çıkış olmuştu. Ama çevreye baktığımızda biz hani kitap okuma, anlama, odaklanmadan ziyade hani bunun filmi var mı abi diye önce bir soruyoruz. Yani önce filmi izleyelim diyorsun.
Kitapta da filmi olan kitapları okumuyorlar değil mi?
Okumuyorlar. Aslında film tabii birazcık
kolaycı.
Daha kolaycı. Ve çok güçlü bir şey. Bir de şey de var. Hani kitabı tam yansıtmıyor aslında. Çünkü orada başka reaksiyonlar
yansıtmaz
var.
Yansıtmaz tabii.
Medyanın para kazanması olduğu
hatta
için oraya başka bir şey
yapmışlardı. Böyle bir kitap şekli var. CD koyuyor. CD böyle yuvarlak ya. Diyor ki bak böyle olur diyor. Sadece bura çıkar bu kenarları okuyamazsın. Değil mi? Yani evet. CD şeklini koymuşlar. Çok güzel bir şeydi o. Benzetmeydi. Şimdi dediğin gibi film kolay. Ve film tiyatroyu bitirdi. Bitirmesi de çok normal. Çünkü tiyatro evet Anadolu toprakları aynı zamanda dünyada tiyatronun doğduğu topraklardır. Ve tiyatro çok güçlüdür bizde. Anadolu insanda da tiyatro çok güçlüdür. Dersin ki bu rolü nasıl yapıyor yani? Yani New York Sanat Akademisi'ne gitse bu kadar rol yapamaz dersin. Burada güçlüdür. Ama filmde izlediğin zaman sana düşünmene fırsat vermez. Arkaya duygusal müzik koyar, görüntüyü koyar. Sen hiçbir şey düşünmezsin, verileni alırsın. Ama kitapta düşünürsün. İşte şimdi gözlerini sağa kaldır. Yaparsın. Ya da yemyeşil çimenler üzerinde yürüyordu. Çimen hayal edersin. Zihninde bir yönetmen gibi yerleştirirsin. İşte o senin az önce dediğin gibi Alzheimer olmanı da engeller. Diğer hastalıkları da engeller. O zaman bu büsbütün bir okuma. Şimdi düşün kitap okuyorsun. Doğayı temaşa ediyorsun. Bak yaz geldi pikniğe gidiyorsun. Kitapla git muhakkak. Yani her aile piknik sepetinin yanına çocuk başı birer kitap koysun.
Alzheimer'ı engeller ya.
Okumaz,
beyni çalıştırıyorsun.
Okumaz diye bir şey yok.
Tabii mutlaka.
O kitap oraya konulsun.
Çünkü anne veya baba okuduğunda çocuk onu görecek. Kesinlikle. Aa diyecek ki bak bu iyi bir şey.
Ben çobanlık yaparken küçükken hiçbir zaman bir gün bile kitapsız çobanlığa gitmedim. Ve arkadaşlarım içerisinde biz bütün mahalleden çocuklar beraber giderdik. Kitapla giden tek bendim. O kitapla gidilecek. Hiç açılmasa bile yanında duracak. Onunla bir bağ kuracaksın. O senin mütemmim cüzün olacak.
Tabii bugün okuyamadın diyelim ama yarın mutlaka
İşte
okursun.
İşte bu bilince giden mesaj. Anladın mı? O kitaba duyulan saygı. Ayrılmaz parça. Mütemmim cüz onun için diyoruz. Bunu başardığımızda zaten artık kitap hayatımız. Biz kitaplı bir toplumuz. Kitaplı bir toplumun da öyle davranmamız lazım. Şimdi sabah programları ya da işte bu aile bilmem ne. Ya bir kere ailenin, bu aile yılı 2025'te ailenin altını oyan bu diziler.
Bahsettiğin gibi yani bu aile yılında dizilere bir bakıyorsunuz ki acayip büyük entrikalar var. Yani birileri mesela böyle bir
çok
şey
giriyorsun. Çok ciddi sözünler mesajlar var ve viral reklamlar da var. Altta yazıyor ki bu dizide reklam kullanmış. Nerede kullandım bilmiyorum ki ben. Nerede kullandım? Orada belki bir kola gösterdin, değil mi? Orada belki bir araba modeli gösterdin. Ve bu sefer insanlar marka takıntısı. Orada bir gömleğin
bilinçaltına yerleştirdi.
Tabii kesinlikle. O yüzden bu manada bizim şu anda medyada etkin olmamız lazım. O yüzden Erkam TV'lere, Erkam Radyo'lara ihtiyacı var. Çünkü böyle programların alıcısı yok. Niye kardeşim? Asıl ihtiyacımız olanlar bunlar değil mi? Ben evime çok şükür televizyon sokmadım bu manada. Ha YouTube'dan istediğimi açar, izlerim, kapatırım. Hani eskiler teyip misin, radyo musun derlerdi. Radyoda isteyeni çıkar karşına, teyipteyse senin koydun. Şimdi YouTube gibi bu tür televizyonlarda çıkarım. Ahmet Hoca'nın programı, Sait Ercan, izlerim, kapatırım. Ama ötekinde reklam, saatlerce reklam izlemem. Saatlerce reklam.
Bir de geçen haftanın da dizisini veriyorlar.
Evet.
Değil mi? Öyle değil mi?
Ya bir dizi 8'de başlıyor, 12'de bitiyor.
Evet.
4 saat benim bir gece millet misafire gitmiyor ya.
Ya her gece ben şimdi konferanslara gidiyorum. Konferanslarda öğrencilere soruyorum mesela. Diyorum ki haftada kaç dizi istiyorsunuz? Bakıyorum 1 diyorum. Kimse doğru düzgün eli kaldırmıyor. Abi 2 diyorum. Allah Allah. 3 diyorum. Yok. Ya o 5 diyorsun eller kalkıyor. 6, 7.
Haftada.
Tabii. Bazılarında çıkmıyor. Ben de diyorum ki ya bu reytingleri herhalde ben yapmıyorum gençler. Siz izlemiyor mu? Abi televizyonda izlemiyoruz. Yani televizyonu kabul etmiyor. YouTube'u televizyon kabul etmiyor. Evet. Diyor ki biz her gece YouTube'dayız.
Tabii YouTube'da.
Ya YouTube'da,
YouTube'da
her
bazı
gün
diziler yayınlandıktan bir gün sonra 1 milyondan fazla izlenmesi oluyor.
Televizyondan daha fazla.
Tabii. Şun yani. Öte yandan bunları bir ihraç da ediyoruz biz. Şimdi kanal ismi vermiyorum. Amerika.
Aslında ama şey var. İyi şeyleri ihraç ettiysek tamam da kötüler de yanında gidiyor. Amerika, sonra diyecekler ki bu Türkler ahlaksız.
Amerika menşeli bir kanal var. Şimdi burada ismini vermeyeyim. Bu kanal geliyor burada ahlaksız diziler üretiyor ve dünyaya Türk dizisi diye sunuyor.
Sonra diyor, Türkler ahlaksız diye reklam yapıyorlar.
Bu Amerikan dizisi. Kimse bunu Türk
tabii canım
dizisi
ya
demesin. Kazanan ata oynuyorlar çünkü.
Evet.
Anladın mı? Türk dizileri dünyada popüler oldu ya. Deli İş'le falan beraber. İşte o muhteşem yüzyılların arkasından gelen bir ekiple. Çok şükür bu manada iyi dizilerimiz de var. Yok
var,
değil.
Var var ama
yok değil.
Sayısı az.
Sayısı az ama
bunu arttırmamız lazım.
Şimdi bakıyorsun ahlaksız olan bir adam önde gidiyor. Bu taleple ilgili bir şey ve burada biz medyada popüler kişiler olarak iyi dizilerin de önünü açmamız lazım. İyi dizileri de
bazı dizilerin reklamını şahsen yapıyorsun sen. Ben bunun farkındayım.
Ben Fatih dizisinin özellikle son 1,5-2 yıldır Fatih dizisine aktif destek veriyorum elimden geldiğince.
Allah razı olsun.
Hakeza Gönül Dağı dizisi yapımcısı arkadaşımız, çok seviyorum. Sevda Kuş'un Kanadında, 7 Güzel Adam. Ya bu diziler eskiden arayıp bulamadığımız diziler.
Müthiş.
O tür belgesel tadında izle değil mi?
Ya bir şiir okuyorlar 7 Güzel Adam'da.
Çok tatlı diziler var yani. Güzel var ama arada kaynıyor. Bunlar bize sanki sus payı verilmiş diziler gibi geliyor bana. Ya biz o yüzden tarihimizi, şanlı tarihimizi, bakın Avrupa'nın geçmişi yok. Amerika'nın geçmişi 200 yıl. Ama benim geçmişim 2000 yıl. Ben de hikaye bitmez. Hikayesi olan kazanır. Bizim hikayemiz var. O yüzden bu hikayeleri artık yapay zeka imkanları da varken daha çok dijitale dökmeliyiz. İçerik kimiyse sosyal medya onundur. Evet. İçerik kimiyse medya onundur. İçeriklerimizi arttırmalıyız. Durmak yok.
Çizgi film kimiyse çocuk onundur.
Evet tabii ki. Oyun kimiyse.
Tabii. Şimdi arkadaşlar tabii bana işaret ettiler. 3 dakika dediler ama
eyvallah.
Bu 3 dakika bitiyor. Şunu söyleyebiliriz. Az önce çok güzel bir noktaya değindin. Bunu ben konferanslarda gençlere de söylüyorum. Kardeşim Superman, He-Man, Batman falan filan. Ya bunlar gerçek değil. Ama bizim çok fazla gerçek hikayemiz var. Al Çirmen Muharebesi'ni anlat işte. Süpermen diyorsan al. 800 Akıncı'ya karşı 70 bin Sırp ordusu. Ya 800 Akıncı. Al Kanice müdafası. Abi anlat. Gülşat bir sürü olayı, hikaye var olayı, ya.
Değil mi? Yani bak tarihimizde İstanbul'da.
Ama biz gidiyoruz dışarıdan alıyoruz hikayeleri. Olur mu kardeşim tamam. Böyle şey?
Kesinlikle. Hazreti Ali cenklerimiz vardı bizim. Anadolu'nun ayrılmaz parçası değil mi? Nerede kaldı şu anda değil mi?
Ya Allah rahmet eylesin. Bir tane Mustafa Akkat çıktı. Her yıl çağrı çağrı çağrı. Ya o çağrının üzerine bir çağrı koyamadık ya.
Ramazan'da oruç artı çağrı. Çağrı izlemek.
Çağrı artı bir de Hazreti Yusuf.
Farz.
Şimdi kanal ismi vermeyelim. Hazreti Yusuf abi ezberledik yani farz, senaryoyu farz ezberledik. Farz oldu yani. Ya yani çok güzel de bunların üzerine bizim koymamız lazım.
Kesinlikle
yani.
Tabii ki.
Yani, yani bir Selahattin Eyyubi'yi çekmemiz lazım. Peygamber
Efendimizin siyeriyle ilgili toplasan 2-3 film yok.
Yani, İstanbul'un fethini adam gibi çekebildik mi?
Evet.
Yani elimizde bir sürü hikaye var.
O yüzden bak demek ki daha yapacak çok iş var.
Çok çok.
Bu manada biz de buradan medyacılara bu işin en azından sponsor olacakları. Bu da çok büyük bir hizmettir. Evet bir yere cami mescid açmak hizmettir. Ama oraya 3 tane hacı amca geliyor namaza. Ama sen bir film yaptığında dünya çapında izleniyor ve o namazları o camileri dolduracak bu tür bilinçlerdir. O oradaki gençler, sahnelerdir.
Tabii.
O yüzden biz de buradan çağrı yapmış olalım. Bu manada imkanı olanlar, maddi imkanı olan iş adamlar, medyacılar buralara kafa yorsunlar. Taliplisi oluyor. Bize yıllarca ne dediler? Öpüşme sahnesi olmadan bir dizi tutmaz. Zihinlere çaktılar bunu değil mi? İşte arını yırtacaksın, oyuncu olmak istiyorsan arsız olacaksın. Niye? Ne alakası var? Şimdi görüyoruz gayet
bir sürü de, öyle de güzel diziler de var arıyor. Yani. Tabii.
Gayet de o sahneler olmadan filmler tutabiliyor. Tabii, demek ki koca bir yalan söylediler. Şimdi bu yalanı söylediği yerden yakalayacağız ve onların çarpacağız suratını.
Yıllarca Kur'an-ı Kerim'i yatağın üstünde duvara tabii. Asılı göstermediler mi?
Tabii.
Okumayacaksın ama orada duracak. Öyle kesinlikle. Şey olur mu ya?
Ya o yüzden bizim çarpışacağımız ve mücadele edeceğimiz hurafe çok fazla var. Modern hurafeler ve geçmiş hurafeler. Şamanist gelenekler ve günümüzdeki batının bize üzerimize attığı, o küreselci aklın üzerimize gönderdiği yalanlar. Bunlarla mücadele etmek de çok keyifli. Bunun bir parçası olmak her zaman önemli. Ben bu mücadeleyi de çok önemsiyorum.
Allah razı olsun. Ben de önemsiyorum. Çünkü çok fazla genç kardeşimiz bu alanda aslında boy göstermek istiyor tabii, ama tabii. Aileler ya bu konuda
ben geldim mesela Erkam TV'de o kadar değerli kardeşlerimiz çalışıyor ki gerçekten yani yetişmiş insanlar bulamazdık. 10 sene önce bulamazdık biz.
Tabii burada şu anda kamera önündeyiz. Kamera arkasında çok fazla gerçekten bize yardımcı öyle. Olan arkadaşlar var.
Çok kıymetli bir şey bu. Bunlar bizim değerlerimiz. Bu değerlerimizin sayısını arttırıp daha nitelikli, daha güzel, daha evrensel işler yapmamız lazım.
İnşallah. Allah razı olsun. Geleceğimiz yaşam koşullarımız zil vereceğimiz kararlar belirler diyoruz ve Sait Ercan'la ikinci yayınımızı da burada tamamlıyoruz. Gayet de güzel oldu.
Eyvallah. Çok güzel Allah oldu. Herkese selam ediyorum. Hürmetler ediyorum.
Allah razı olsun. Dostum kardeşim Sait Ercan'la ikinci yayınımızı tamamladık. Allah nasip ederse bir sonraki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz.